Ayrım 64, sayfa 602. Manevra sürerken 9 Ekim günü Sümerbank Nazilli kombinasının açılışı yapılacaktı. Atatürk İnönü Bayar, Çakmak, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Afet Hanım, Sümerbank yetkilileri ve bazı arkadaşları ile Nazilli'ye gelerek kombinayı açacaktı. Güzel bir yurt parçasından geçerek Nazilli'ye ulaştılar. Atatürk'ü ve gelenleri Nazillililer, pamuk üreticileri, çevreden gelenler istasyonda coşkuyla karşıladılar. Atatürk yolun iki yanındaki halkın alkışları arasında önce halk evine gitti, sonra kombinaya gelindi. İlk binaya küçük çocukların çapraz tuttukları pamuk dalları altından geçerek girdiler. Bir masanın üzerinde kırmızı beyaz kurdelelerle bağlanmış bez ve basma topları konulmuştu. Bunlar ilk ürünlerdi. Duvarda kombina tam bittiği zaman alacağı biçimi gösteren büyük boy bir plan vardı. Önce Nazillililer adına bir konuşma yapıldı. Sonra Bayar kombina hakkında bilgi verdi. Konuşmadan sonra fabrikanın bir örnek işçi elbiseleri giymiş kadın ve erkek işçileri geçit yaptılar. Bu geçide Kayseri kombinasının sporcuları da katıldı. Sonra ilk üretim bölümünün önüne gelindi. Atatürk verilen bir anahtarla kapıyı açtı, içeri girildi. Burası pamuğu iplik yapan birçok iyi makinesiyle doluydu. Tezgahların başında işçiler bekliyorlardı. Derin bir sessizlik vardı. Fabrika müdürü işlemek için emrinizi bekliyorlar dedi. Atatürk işaret verdi. Bütün makineler birden çalışmaya başladı. Fabrikayı makinelerin müziği doldurdu. Atatürk bir süre bu müziği dinledikten sonra işte halka refah verecek sesler dedi. Sonra öteki bölümleri gezdiler. Nazilli kombinası da Sümerbank'ın yeni ve büyük bir eseriydi. Edirne'den Iğdır'a kadar halk Anadolu zevki dikkate alınarak çizilip renklendirilen bu basmaları alacaktı. Atatürk İnönü Bayar, Çakmak ve birlikte gelenler Nazilli'den sonra çeşitli kesimlerde manevrayı izlediler. Çakmak büyük geçit töreni için kaldı. Atatürk, İnönü ve ötekiler 12 Ekim'de Ankara'ya döndüler. Dipnot: Profesör Doktor Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 174-176. Bu tarihte Elazığ'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nde Seyit Rıza Efendi, ağalar, beyler ve öteki sanıkların yargılanmalarına başlandı. Sanıkların kimlikleri saptandıktan sonra ifadeleri alındı. İfadelerine göre hiçbirinin bir kusuru yanlışı yoktu. Hepsi masumdu. Hiçbiri devlete karşı değildi. Biri bile devlete karşı çıktıklarını, savaştıklarını, yenilip yakalandıklarını söylemedi. Bazı tanıklar çok yakınlarıydı. Onlar konuşmaya, olayları anlatmaya başlayınca paniklediler. İnkar ederek işin içinden çıkamayacaklarını anlamaya başladılar. 25 Ekim'de İnönü'nün istifası üzerine Celal Bayar'ın başbakanlığında yeni hükümet kuruldu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Refik Saydam değiştirilmiş, yerine Aydın Milletvekili Doktor Hulusi Alataş atanmıştı. Bu olay Sağlık Bakanlığında üzüntü yarattı. Bakanlar Kurulu son İnönü hükümetinin devamı niteliğindeydi. Köklü bir değişim uygun bulunmamıştı. Dipnot: Adalet Şükrü Saracoğlu, Milli Müdafaa Kazım Özal, İçişleri Şükrü Kaya, Dışişleri Doktor Tevfik Rüştü Araz, Maliye Fuat Ağralı, Eğitim Saffet Arıkan, Bayındırlık Ali Çetinkaya, İktisat ve Ziraat Şakir Kesebir, Sağlık Doktor Hulusi Alataş, Gümrük ve Tekel Ali Rana Tarhan, Doktor Refik Saydam Bayar kabinesinde yer almak istemediği için bakanlıktan ayrılmıştır. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 2. Cilt sayfa 712. Gökçen'den Afet Hanım'a: Ablacığım, İstanbul'da tarih sergisini gezdim, bayıldım. Müthiş bir sergi. Senin de emeğin varmış, kutlarım. Cumhuriyet Bayramı yine sevinç içinde kutlandı. Ben de törende uçağımla akrobasi hareketleri yaptım. Dönüyor, pike yapıyor, yükseliyor, taklalar atıyordum. Yere yaklaştıkça halkın heyecan içinde bağırışlarını duyuyor, onlara el sallıyordum. Beni görüyor ve coşuyorlardı. Son olarak Atatürk'ü ve Şeref Tribünü'nü selamlayacaktım. Uçağım neredeyse yere değecekti. Atatürk tribünün önünde ayakta duruyordu. Tam önünden geçerken selamımı verdim. Sonra havaalanına indim. Uçağı değiştirdim. Tören için geçecek filonun başında yerimi aldım. Ankara ve Eskişehir'den kalkan uçaklar iki şehir arasında havada buluşup üçer üçer tören düzenine giriyorlar. Bu çok heyecanlı oluyor. Sıra tankların geçişine geldiği zaman tam şeref tribününün üzerinden geçilmesi gerekiyor. Her şey saniyelerle hesap ediliyor. Uçaklar birbirlerine çok yakın uçuyorlar. Dönüşte bütün alay mensupları dönenleri bekliyor. Uçaklar inerlerken alkışlıyorlar. İyi ki havacı oldum. Yine yazacağım özlemle. Ankara Palas'taki Cumhuriyet Balosu görkemli oldu. Giyim, kuşam, düzen, ikram, hizmet, orkestra her şey mükemmeldi. Atatürk baloya her zamanki gibi ilerleyen saatlerde katıldı. Alkışlarla karşılandı. Bazı davetlilerle ayaküstü konuştu. Roman Başbakanı vardı. Misafir Başbakan, İran Dışişleri Bakanı, İngiliz, Fransız ve bazı büyükelçilerle bir arada oturdular. Ankara'da bulunan Ruşet Eşref Ünaydın'ı da yanlarına çağırdı. Fransız Büyükelçisi'ne bir şey söyleyecekti, bunun tam söylediği gibi çevrilmesini istiyordu. Fransız Büyükelçisi Monsieur Henri Ponsu'ya dedi ki, ''Ben toprak büyütme dileklisi değilim, barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan hakkımızın istekçisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletime söz verdim, Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam.'' Monsieur Ponsu donup kaldı. Hükümetinin ve Suriye'deki Fransız yöneticilerinin sorunun önemini kavradıkları da güvenemiyordu. Sorun hiç beklenilmeyen bir sonuca gidebilirdi. Bir şey yapması gerekiyordu. Dipnot Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları Hatıraları TDK Yayını Ankara 1954 sayfa 5-6'dan aktaran Profesör Doktor Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü sayfa 377. Bayramın ertesi günü Ankara bir ek bayram daha yaşadı. Eski Ankara istasyonu yerine Ankara garı geliş gidişe engel olmamak için parça parça yapılmaktaydı. Ekim sonunda tamamlandı. 30 Ekim günü Ankara garı büyük bir törenle hizmete açıldı. Büyük girişi, şeref salonu, bekleme salonları, bol gişeleri, lokantası, büfeleri, bagaj kabul yeri ve 3 peronu, peronları birbirine bağlayan alt geçit ve birçok manevra yolları ile modern, güzel, başkente yakışır bir istasyon olmuştu. Aynı anda 3 katar girebilir ya da hareket edebilirdi. Milli mücadele sırasında Atatürk'e karargah ve ev olmuş olan direksiyon binası gar içinde korunarak milli tarihe saygı gösterilmişti. Yanına da gar gazinosu diye anılacak bir gazino binası ve çok güzel bir bahçe yapılmıştı. Gazino kapalı kışlık salonu ve yazlık güzel bahçesiyle büyük Avrupa şehirlerindeki nitelikli, zengin programlı gazinoları aratmayacaktı. Dipnot Mimar Ş. Sabri Akalın. 1 Kasım günü Atatürk 5. dönemin 3. çalışma yılını uzun bir konuşmayla açtı. Kimsenin aklına bu konuşmanın Atatürk'ün meclisteki son konuşması olacağı gelmiyordu. Atatürk birçok konuya değindi, yeni hükümete yol gösterdi. İleri hükümetçiliğin şiarı, halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük küçük bütün cumhuriyet memurlarında bu zihniyetin en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur. Emniyet ve hak işleriyle ilgili usullerde ve kanunlarda kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik esas olmalıdır. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması. Büyük çiftçilerin, çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlandırmak lazımdır. Herhalde en küçük bir çiftçi ailesi bir çift hayvan sahibi kılınmalıdır. Köyde ve yakın köylerde ortak harman makineleri kullandırmak, köylünün ayrılamayacağı bir adet haline getirilmelidir. Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılamaz. Bununla beraber hiçbir piyasada başıboş değildir. Sırası gelmişken Cumhuriyet'in tüccar telakkisini de kısaca ifade edeyim. Tüccar milletin emeğini ve üretimi kıymetlendirilmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. 5 yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve bütün hazırlıkları bitirilmiş olan birkaç fabrikasını da süratle başarmak ve yeni plan için hazırlanmak icap eder. Elde bulunan madenlerin en önemlileri için 3 yıllık bir plan yapılmalıdır. Demir yolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir. Sivas'tan sonra doğuya doğru uzayıp gitmekte olan hat ilk menzili Divriğe varmıştır. Bu kol önümüzdeki yıl Erzincan'a ulaşmış bulunacaktır. Diyarbakır'dan doğuya uzanacak hattın da inşasına başlanmıştır. 78 köprü geçişi açılmış bulunuyor. 23 köprü de inşa halindedir. Bu köprüler her biri başlı başına birer fen ve sanat eseri olarak yeni nesillere Cumhuriyet'in armağan anıtları olacaktır. Ankara'ya yeni bir radyo istasyonunun inşasına başlanmış olduğunu memnuniyetle kaydederim. Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber yürütmek zorundayız. Bu teşebbüste başarı ancak planlı ve rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, memleket davasının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak. İşte bu önemli umdeleri en kısa zamanda temin etmek, Eğitim Bakanlığı'nın üzerine aldığı büyük ve ağır mecburiyetlerdir. Merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi'ni az zamanda kurmak lazımdır. Doğu bölgesi için Van Gölü sahilinin en güzel bir yerinde her şubeden ilkokullarıyla ve nihayet üniversitesiyle modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden fiiliyata geçilmelidir. Ordu, Türk ordusu, işte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı at. Onu bu yıl içinde kısa fasılalarla 2 defa büyük kütleler halinde yakından gördüm. Trakya ve Ege büyük manevralarında. Disiplinini, enerjisini, subaylarının vukuflu gayretini, büyük komutan ve generallerimizin yüksek sevk ve idare kabiliyetlerini gördüm. Derin iftihar duydum, takdir ettim. Ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız teminatıdır. Bu yıl içinde denizaltı gemilerimizi memleketimizde yapmaya başladık. Dipnot, Haliç Tersanesi'nde ilk Türk denizaltısının omurgası törenle kızağa konulmuştu. 14 Ağustos 1937. Türkiye'nin 14 yılda ulaştığı düzeye bakınız. Topunu, tüfeğini, uçağını, denizaltısını yapabiliyor. Gölcük'te askeri tersane kuruluyor. Bundan sonrası için bütün uçaklarımızın ve motorlarının memleketimizde yapılması ve harp hava sanayimizin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi gerekir. Büyük bir milli davamız olan Hatay işinin geçirdiği safhalar malumunuzdur. Milletler Cemiyeti Yüksek İdaresi altında cereyan etmiş olan müzakereler, Hatay halkının layık olduğu mesut ve bağımsız idareye kavuşması yolunda amaçladığımız gayeyi temin edecek vesikaların kabul ve imzasıyla neticelenmiştir. Yeni Hatay rejiminin yürürlüğe girmesine kısa bir zaman kaldı. Bu rejimi kendileriyle en dostane bir zihniyetle emek birliği yapmış olduğumuz Fransızların iyi niyetle ve amaçlanan gayeyi temin edebilecek şekilde tatbike başlayacaklarına şüphe edilmemelidir. Yarınki Türk-Fransız münasebetlerinin dilediğimiz yolda inkişafına Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi esaslı bir ölçü ve amil olacaktır kanaatindeyim. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız millet ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir. Elimizdeki programın ruhu bizi yalnız bir kısım vatandaşla alakalı kalmaktan men eder. Biz bütün Türk milletinin hizmetindeyiz. Dipnot Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1-3 1. cilt sayfa 414-123 Atatürk'ün yeni başbakana görüşlerini ayrıntılı olarak anlatmakla yetinmediği, kamuoyu önünde ayrıntılı bir program çizerek yol gösterdiği anlaşılıyor. Bayar 8 Kasım'da mecliste hükümet programını okudu ve güven oyunu aldı. Haldun Derin saymış, programda Bayar 39 defa Atatürk'ten şef diye söz etmiş. Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 123 Atatürk program için millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program benim millete vaat ettiğim hususlardır diyor. Haklı, hükümet programının kaynağı Atatürk'ün 1 Kasım konuşmasıdır. Konuşmanın sonunda yeni başbakan, bakanlar, bütün milletvekilleri, dinleyiciler, gazeteciler ve diplomatlar ayağa kalkarak alkışlamaya başladılar. Atatürk kürsüden her zamanki enerjik, emin adımlarıyla indi. Herkesi son bir kez daha selamlayarak salondan çıktı. Alkışlar daha da arttı. İnönü artık başbakan değildi. Pazar günü iki oğlu ile Kazım Özalp'ın oğlunu aldı, bir maç seyretmek, temiz hava almak için stadyuma gitti. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Süreyya Andiriman da tribündeydi, yanına oturdu. Maçı seyretmeye başladılar. Halk İnönü'yü fark edince alkışlamaya, bağırmaya başladı. Alkışlar, bağırtılar gittikçe arttı. İnönü huzursuz oldu. Stadyumda kalmayı doğru bulmadı. Çocukları alıp çıktı. Bazı seyirciler de dışarı çıkmıştı. İnönü'yü sardılar. Çocukları bırakıp zorlukla bir arabaya bindi. Halk arabayı havaya kaldırmaya çalışıyordu. Şoför kalabalıktan ayrılıp uzaklaşmayı başardı. Haber dört bir yana türlü yorumlar eklenerek yayıldı. Haberi ilk duyanlardan biri de Salih Bozok'tu. Bu önemli haberi hemen herkesten önce Atatürk'e yetiştirmeliydi. Atatürk bu sırada kış bahçesinin havuza bakan kısmında yemek yiyor ve Genel Sekreter Hasan Rıza Soyağ'ın günlük işler hakkında verdiği bilgileri dinliyordu. Salih Bozok telaşla yanlarına geldi. Heyecanlı bir sesle haberi verdi. İnönü stadyuma gitmiş, halk kendisini şiddetle alkışlamış, büyük gösteri yapmıştı. Atatürk'ün gözleri parladı, yüzüne bir gülüş yayıldı. Sağ elini dizine vurarak tat tat ta dedi. Sevinince böyle yapardı. Gördün mü büyük milleti? Kendisine hizmet edenleri işte böyle daima takdir ve hürmetle karşılar. Aferin, pek memnun oldum. Salih Bozok bambaşka bir hareket, herhalde büyük bir öfke, İnönü aleyhine sözler bekliyor olmalıydı. Atatürk'ün bu sözleri karşısında şaşkınlıktan donup kaldı. Atatürk arkadaşlarına da akşam yemekte dedi ki, İnönü'ye gördüğünüz yerde hürmet edeceksiniz. Bu konu kapanmıştır. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 2. cilt sayfa 715. Salih Bozok konuyu parti meclisine de getirir. Atatürk'ün bunu onaylamadığını Kılıç Ali yazıyor. Kılıç Ali'nin anıları sayfa 331. İnönü uzun bir konuşma yapar, olayı anlatır. Atatürk'ten veli nimetim diye söz eder. Atatürk'ün her ay kendisine para yardımı yaptığını da açıklar. Sorun kapanır. İsmet İnönü Hatıralar sayfa 291-292-297-322. Dilber bu kez güzel, pembe, yumuk yumuk bir kız doğurdu. Anne de bebek de iyiydi, herkes bayram etti. Heyecandan tırnaklarını yiyip bitirmek üzere olan Orhan kendine geldi. Kızlarına, cesaretine ve ciddiliğine hayran oldukları Gökçe'nin adını koydular. Ağabeyisi gibi o da Atatürk'ün istediği biçimde düşünmesini bilen özerk bir cumhuriyet yurttaşı olacaktı. Atatürk 12 Kasım günü Başbakan Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Gökçen, arkadaşları ve maiyetiyle Doğu gezisine çıktı. İlk durak Sivas'tı. Sanki o kadar sevdiği ülkesiyle vedalaşıyordu. Törenle karşılandılar. Önce halk evine, sonra Sivas Lisesi'ne geldiler. Atatürk Sivas Kongresi salonunu bir daha gördü. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi dedi. Sivas'ta da lokomotif ve vagon onarımı için Eskişehir'deki gibi bir cer atölyesi inşa ediliyordu. Sivas cer atölyesi Eskişehir'dekinden daha büyük olacak, 1939 yılında hizmete girecekti. Atatürk geniş bir alana yayılan bu büyük kuruluşu mutluluk içinde gezdi. Avrupa'da savaş çıkacağını öngörüyordu. Bu nedenle yapılabilecek her şeyin çabuk yapılmasını, dışarıya kabil olduğu kadar muhtaç olunmamasını istiyordu. Burada ileride lokomotif ve vagon da üretilecek. 14 Kasım'da Malatya'ya geldiler. General Alp Doğan da katıldı. Malatya Atatürk'ü 21 top atışıyla karşıladı. Subaylar büyük üniformalarını giymişlerdi. Neredeyse bütün şehir istasyondaydı. Atatürk önce Sümerbank Malatya Bez ve İplik Fabrikası'nın inşaatını gezdi. Fabrikanın bir an önce bitirilmesini emretti. Oradan Memleket Hastanesi inşaatına gidildi. Hastane bitmek üzereydi. Son olarak halk evine geldiler. Yöneticilerle, halkla görüştü. Uygarlık veliliği yapmayı ihmal etmedi. Öğleden sonra Malatya'dan ayrıldı. Atatürk'ü getiren tren saat 18.10'da yeni Diyarbakır istasyonuna girdi. Bir gazete Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle kalabalık görmedi diye yazacaktı. İnsan seli istasyonu ve çevresini kaplamıştı. Bitmez tükenmez alkışlar arasında vali konağına gitti. Bütün caddeler bayraklar ve taklarla donanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde Ruslara karşı dövüşmüş olan Diyarbakırlı gaziler askerce selama duruyorlardı. Yemekten sonra gece halk evine gidildi. Bina yeni yapılmıştı. Çok güzel olmuştu. Şerefine verilen konseri iftiharla dinledi. Sanatçıları kutlayıp teşekkür etti. Ordu evine uğradı. Komutan ve subaylarla uzun süre sohbet etti. Bugün Tunceli olaylarıyla ilgili davanın da son günüydü. Savcı iddianamesini okumuştu. 72 kişiden 27'sinin idamını istiyordu. Sanıklar son savunmalarını yaptılar. Mahkeme sadece 7 kişinin idamına karar verdi. Birinci hükümlü Seyit Rıza Efendi'ydi. Kalanların kimi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, kimi beraat etti. İdam kararları o gece yarısı elektrikler kesildiği için otomobil farlarının ışığında yerine getirildi. 16 Kasım gününü Diyarbakır'da geçirdiler. Atatürk ve yanındakiler umumi müfettişliği, kolordu karargahını, Diyarbakır havaalanını, valiliği, Atatürk'ün 21 yıl önceki karargah binasını ziyaret ettiler. Gece Elazığ'a hareket ettiler. Diyarbakırlılar Atatürk'ü unutulmaz bir uğurlama töreniyle yolcu ettiler. Elazığlılar günlerden beri Atatürk'ü karşılamaya hazırlanıyorlardı. İstasyondan şehre kadar yollara halılar döşemişlerdi. Her yer bayraktı. Özel tren 17 Kasım sabahı Elazığ'a geldi. Atatürk otomobile binmedi. Güvenlikçilerin uyarılarını aldırmadan halk evine kadar yürüdü. Yolun bir yanında sanıklar için af istemeye Tunceli'den gelmiş beyaz şalvarlı binlerce kişi vardı. İş işten geçmiş, mahkeme karar vermişti. Her olasılığa karşı İsmail Hakkı Tekçe, başyaver Celal Bey, Ankara'dan gelen emniyetçi İhsan Sabri Çağlayangil ve öteki güvenlik görevlileri elleri ceplerindeki emniyetleri açık tabancalarda birlikte yürüdüler. Tuncelililer saygıyla izlediler. Atatürk Halk Evi'nden sonra 4. Umumi Müfettişliği ziyaret etti. Son olaylar ile Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl illeri hakkında geniş bilgi aldı. Daha sonra otomobillerle Tunceli'nin Pertek ilçesine doğru hareket ettiler. Atatürk yeni yapılan beton Singeç Köprüsü'nü açtı. Pertek Halk Evi'nde Pertekli gençlerle sohbet etti. Akşam Elazığ'a dönüldü. Elazığ Halk Evi Atatürk ve misafirler için yemekli bir gece düzenlemişti. Atatürk halk oyunlarını, hele çayda çıra oyununu çok beğendi. Genç subaylar Harbiye Marşı'nı söylediler. Marşa Atatürk de katıldı. Bazı konuşmalar yapıldı. Vakit gece yarısını geçmişti. Atatürk ayağa kalktı. "Yürüyelim arkadaşlar," dedi. Bütün kalabalık dağ başına duman almış marşını söyleyerek istasyona kadar yürüdü. Duyanlar da evlerinden çıkıp katıldılar. Atatürk'ü ve yanındakileri coşkun gösterilerle uğurladılar. Adana, Mersin, Konya, Afyon, Eskişehir yoluyla Ankara'ya döndüler. Dipnot: Atatürk'ün bu gezisi için M. Önder'in Atatürk'ün yurt gezilerinden, İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarından, Bilgi Yayın Evi 2007 ve Profesör Doktor Ulu Koca Türk'ün Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisinden yararlandım. Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararına göre Hatay'ın özel rejimi, yani bağımsızlık, 29 Kasım 1937 Pazartesi günü yürürlüğe girecekti. Bu durumu Hatay'daki Fransız temsilcisinin resmi olarak ilan etmesi gerekiyordu. İlan etmediği gibi Türklerin düzenledikleri bütün törenler engellendi, toplananlar dağıtıldı. Yeni rejimin kağıt üzerinde de olsa yürürlüğe girmesi dolayısıyla bir umumi af ilan edilecek ama Hatay'ın bağımsızlığı için çalışmış olan Türkler ağır suçlu sayılarak af dışında tutulacaktı. Onlar bu sevinci hapishanede yaşadılar. Türkiye Fransa'ya Milletler Cemiyeti kararına sadık kalması için bir nota verdi. 1926'da Fransa ile bir dostluk anlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın da yeniden düzenlenmesi isteğiyle feshedildiği bildirildi. Milletler Cemiyeti seçimle ilgili bir yönetmelik hazırlanması için Hatay'a bir kurul yollamıştı. Kurul Fransız sömürge görevleriyle çalışmış, Türkler aleyhinde hükümler taşıyan bir yönetmelik hazırlamıştı. Türkiye bu yönetmeliği de kesin bir dille protesto etti. Gençlik, genç yurttaşlar olarak Cumhuriyet karşıtı olayları olduğu gibi Türkiye aleyhindeki olaylara karşı da çok duyarlıydı. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda büyük bir miting yaparak Fransa'ya tepki gösterdiler. Milletler Cemiyeti Konseyi bu tepkiler üzerine Hatay konusunu 1938 Ocak ayı sonunda yapacağı toplantıda görüşmeyi kararlaştırdı. Fransa belki Büyükelçi Monsieur Punson'un tavsiyesiyle barışçı bir girişimde bulunmak gerektiğini anladı. Mayıs 1937'de Fransa ile Türkiye Hatay'ın bütünlüğünü birlikte korumak üzere bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşmanın bir maddesine göre iki devletin genelkurmayları arasında görüşmeler yapılması gerekiyordu. Fransa'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı General Hützinger başkanlığında bir Fransız askeri kurulu Ankara'ya geldi, görüşüldü. Ciddi bir gelişme olmadı. Atatürk 2 Aralık 1937 gecesi geç saatte daha oturduklarını öğrenince Falih Rıfkı Ataylar'a gitti. Falih Rıfkı Atay dalkavukluk ihtiyacı duymadığı için düşüncelerini dürüstçe çekinmeden açıklayan bir aydındı. Onunla konuşmaktan yararlanıyor ve zevk alıyordu. Birçok şey konuştular. Bir ara Falih Rıfkı Bey'in eşine bir sorusu üzerine dert yandı. ''Kimse duymasın, kendi rahatımı kendim bozdum, başıma bir başbakanlık derdi icat ettim.'' Falih Rıfkı Bey de eşi de çok şaşırdılar ama bu konuyu deşmediler, sanki duymamış gibi yaptılar. Atatürk de bir daha bu konuya dönmedi. İnönü ile konuşmadan bakışarak anlaşırlar, birbirlerine gözü kapalı güvenirlerdi. Aralarında uzun, çetin, zor, yaman yıllara, ateşten sınavlara dayanan bir ilişki, bir yazgı birliği vardı. İnönü'den sonrasını Atatürk'ün yadırgaması doğaldı. Atatürk bu itirafa rağmen ince bir insan olarak Bayar'dan çok memnun olduğunu her fırsatta belli etmeye dikkat edecekti. Bayar'ın asıl değeri Atatürk'ün son günlerinde anlaşılacaktı. Dipnot: Atatürk'ün nöbet defteri sayfa 678, Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 120-121. Falih Rıfkı Atay bu olayı iki kez yazmış. Haldun Derin bu yazıların yayımlandığı gazetelerin tarihlerini de veriyor. Dünya Gazetesi 19-6-1960, 1-1-1961. Bu duyarlı günlerde Atatürk İnönü'nün resimlerinin başbakanlıktan ayrıldığı için bazı parti şubeleri ve halk evlerinden kaldırıldığını öğrendi. Dehşetli içerledi. Başbakana bir yazı not ettirdi. Bunu bütün parti birimlerine ve halk evlerine bildir. Böyle bir saygısızlığı ve vefasızlığı kabul edemem. Parti başkan vekili Bayar imzasıyla şu genelge yayımlandı. İşgal ettiği makamlardan ziyade yurduna ve ulusuna yaptığı hizmetlerle inkılap büyüklerimiz arasına girmiş olan İsmet İnönü'nün parti teşkilatı ve halk evleri binalarında resmine gösterilen hürmet ve itibarın eskisi gibi devam etmesi tabidir. Bu resimlerin yalnız mevki ve makam icabı asıldığı sanısı ile indirilmiş olanları varsa eski yerlerine konulması lüzumunu bildiririm. Dipnot: Profesör Doktor Uluğ Koca Türk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi sayfa 613. Atatürk'ün yeni yıla kadar İnönü'yü yemeğe çağırdığı ya da kabul ettiği günler 15-10, 18-10, 6-11, 22-11, 3-12. Yeni yılda da Ankara'dayken hayli sık yemeğe çağırmıştır. Merak edenler Atatürk'ün nöbet defterinden bu durumu saptayabilirler. Ayrıca Atatürk İnönü'nün özel kalem müdürü Vedit Uzgören'e İstanbul'da da hemen hemen her akşam sofrasında yer vermiş, böylece hiç kimsenin aleyhinde konuşmadığını İnönü'ye duyurmak, huzur vermek istemiştir. Ankara valisi Nevzat Tandoğan her hafta bir gün İnönü'ye yemeğe gelir, ihtiyaçlarını sorar. İnönü bir nevi koruyucu vazife almış gibiydi, diyor. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 298. Ankara valisinin ilgisi elbette Atatürk'ün onayı iledir. İngiliz Büyükelçiliği'nin Türkiye 1937 yılı genel raporunda İnönü'nün istifası, Bayar'ın başbakan olmasıyla birlikte Tunceli konusu da yer aldı. Büyükelçilik şöyle diyordu: 1937'de Türkiye'de istikrar devam etti ve Kemalist Cumhuriyet gittikçe güçlendi. Dersim bölgesinde 2 yıl önce başlatılan özel reform programına tepki olarak ayaklanma çıktı ve bastırıldı. Bastırmak için asker ve uçaklar kullanıldı. Hükümet kuvvetlerinin kaybı 1 subay 28 asker şehit, 3 subay ve 46 asker yaralı oldu. Asilerin zayiatı ise şöyledir: 265 ölü, 20 yaralı, 27 yakalanan ve 849 teslim olan. Aralarında Seyit Rıza'nın da bulunduğu 7 asi idam edildi. Hükümet asilere karşı nispeten yumuşak ve merhametli davrandı. Dipnot Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 412-414-415. İki tarafın kayıp sayılarına dikkatinizi çekiyorum. İngiliz haber alma servisine ve konsolosluklara göre Tunceli'de tarafların kaybı böyleydi. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18. yıl dönümü bu yıl Ulus Meydanı'nda kutlandı. Meydan bayraklarla donanmış, anıtın çevresinde binlerce kişi toplanmıştı. Anıtın kaidesinin üstü rengarenk çiçeklerle doluydu. O gün Atatürk'ü Dikmen'de karşılayan Seymen Başı da, Seymenler de daha sağdılar. Aynı coşkuyla o günü yaşattılar. Eski yılın sevinçleriyle Hatay için duyulan kaygılar birbirine karıştı. Yeni yıla bu karışık duygularla girildi.